bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Orada kimse var mı? Valla kurda yedirdin beni. Kitap 3. Alev Alatlı. Boyut Yayın Evi 3. Baskı. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Müberra 56oğlu. Orada Kimse Var mı dörtlüsü, azgın iştahların beslediği cehaleti şehvetle bağrına basan, Türkiye toplumunun kıydığı bir aydının, Günay Rodoplu'nun öyküsü. Dörtlünün birinci kitabı Viva la Muerte, hızla yabancılaşan Türkiye toplumunda bir haymatlos gibi yaşamak zorunda kalan Rodoplu'nun ezilmesini, pasifize edilmesini anlatır. İkinci kitap Nuke Türkiye'de cehaletin sadece bizim toplumumuza özgü olmadığını, Türk aydınının batının hemen her zaman şiddetle sonuçlanan kendini beğenmişliği ile de uğraşmak zorunda kaldığını anlatır. Bu toplumda biliyor olmak mutlak surette bir haksızlığa maruz kalmak demektir. Çünkü bilgi borçlandırır, anlamak zorunda bırakır. Cahil acıma duygusu uyandırır. Yıkıcılığı bağışlanır, bu onların lüksüdür. Oysa aydın bilgilenmek gibi bir suçtan müebbeten mahkum edilmiştir, diyen Alev Alatlı, üçüncü kitap Valla Kurda Yedirdin Beni de Türk solunum ve Kürt meselesinin panoramasını çizerken yeni sorular ve sorunlar ortaya koyuyor. Yoksulluk paylaşımdır. Parayı, gıdayı, aklı, yeteneğini, bilgiyi, tecrübeyi, serveti, her şeyi. Yoksulluk şeffaflıktır. Yoksulluk dürüstlüktür. Yoksulluk kendine saklamamak, istif etmemektir. Yoksul adam şöven olmaz. Çünkü kaderi paylaşır. Çünkü bilir ki güneş kahkaha çiçeklerini de ısıtır, deve dikenlerini de. Oğul bu muydu sadıklığın? Vallahi yedirdin kurda beni. Edward Said ve Rafet Ballıya. Ben komünistleri seviyorum. Nedeni medeni yok. Ben komünistleri seviyorum. İşte o kadar. Şiran Ören 1977. 8 Nisan 1970 Komando Jandarma Harekatı'nı Türkiye İşçi Partisi adına yerinde incelemek için Silvan'a gidenler arasında ben de vardım. Şiran Ören'i bu vesileyle tanıdım. Şiran, devrimci Doğu Kültür Ocakları'nın gönderdiği 16 kişilik gruptandı. İstanbul'dan katılıyordu. Bizlerden ancak birkaç yaş büyük olmalıydı. Ama saçları adam akıllı kırlaşmıştı. Cildi çeşitli yaralanmaların izlerini taşıdığından olsa gerek, kendisini olduğundan da yaşlı gösteriyordu. Divan Kaan'a. X, KH sesi verir. Yazanın notu. Dedikleri misafirhanede duvar boyu dizilmiş yer minderlerinden birisinin üstünde bağdaş kurmuş, sırtını sarı bir kırlente yaslamıştı. Misafirhane bir karenin üç kenarını oluşturacak şekilde dizilmiş odalardan meydana geliyordu. Açık ucu kuzeye bakıyordu. Odaların güney duvarlarındaki küçük mazgalların hava cereyanı sağlamak için açıldığını düşündüğümü hatırlıyorum. İçerisi tıklım tıklım, 50 kişiden fazla. Olmasına karşın sessizdi. Haşin yüzlü ve sükuti olduklarını, sohbet sürdürmeyi bilmediklerini henüz gözlemlemiş değildim. Mamafi o günkü sükunet olayların vehametiyle de açıklanabilir. Şiran'ın konuştuğu kişi, Feyzullah Sözler olduğunu sonradan öğrendim, beni görünce sustu. Kıheyr hati diye selamladı. Ben de öğretildiği gibi yanıtladım. Selametim. Bunu sırayla herkesin hatır sorması izledi. Çavayi. Başım sıpastıkım, tu çavayi. Hatır sorma bittikten sonra Şiran Türkçe'ye döndü. Akşama bir saat kala sardılar öyle mi? Ne görmüşem ne duymuşam diye cevap verdi Feyzullah Sözler. Ben gelmeden önce ne konuşuyorlardı bilmiyorum ama bu cevap Şiran'ı öfkelendirdi. Kadınların önünde çırılçıplak soyup teşhir ettikleri sen değil miydin? Şimdi utanıyor musun? Ne görmüşem ne duymuşam demeye. Feyzullah sözler sonradan beni kastederek, o Türktür duymasın bu konuyu kapat dediğini öğrendiğim bir şeyler söyledi. Şiran'ın daha da kızdığını gördüm. Mehmet arkadaş devrimcidir, bizdendir dedi. Yine Türkçe, senin tavrın şöven bir tavırdır. Bunun üzerine Feyzullah Sözler'in bacanağı ve amcaoğlu Abdülbari Sözler lafa girdi. Komando birliğinin kasabayı akşama bir saat kala sardığını, köylülerin hepsini silah zoruyla evlerinden çıkardıklarını anlattı. Erkekleri bu tarafa, kadınları öbür tarafa ayırdılar dedi, meydana işaret ederek. Bundan sonra Tekman jandarma komutanı erkeklere dönmüş, silahlarını teslim etmelerini istemişti. Biz de dededen kalma paslanmış küflenmiş silahlarımızı getirdik, teslim ettik dedi Abdülbari. Şimdi hemen itiraf etmeliyim. Ben Feyzullah'ın söylediklerinden o zaman hiçbir şüphe duymamıştım. Beni teslim eden silahların işe yaramaz silahlar olduğu, bunlardan başka ve çok daha sağlam silahlar olmuş olması gerektiğine uyaran Günay Rodoplu oldu. Sen şaşırdın mı Allah aşkına? Hangi erkek Kürt, Türk ya da her kimse istediler diye kuzu kuzu silah teslim eder, göstermelik birkaç çakar almaz vermişlerdir. Özellikle de 1970'lerde böyle bir hükmün bir devrimciyi ne kadar öfkelendireceğini sadece devrimciler anlar. Bundan eminim. Ben bütün dikkatleri insanlık dışı uygulamalara çekmeye çalışırken, Rodoplu kendisini orada silahları bulmakla yükümlü komutanın yerine koyuyor, meseleye onun açısından da bakıyordu ki bu tahammül edilebilir bir şey değildi. Dahası Günay yapılanları onaylıyor değil ama yeterince ciddiye almıyormuş gibi bir görüntü verdiği için güvenilir olmadığı duygusunu yaratıyordu. Şiran'ın bitiremediği romanının notlarındaki sistemini hatırlayacaksınız. Sonraki ilişkimiz hoşgörü üzerine kuruldu Şiran'ım diyordu. Gizlilik ve hoşgörü. Ortalıkta dolaşmasına işi olduğu sürece izin verilen hizmetçi gibiydim. Aile sorunları gündeme geldiğinde dışarı çıkması, kapıyı arkandan kapat uyarısıyla istenen bir hizmetçinin dışlanmasını yaşadım. Doğrusu her iki tarafı da anlamaya çalışan bu tutumuyla dışlanmaması mümkün değildi. Nitekim komutan da Rodoplu gibi düşünmüş olmalı ki, bunun üzerine bizi zorlamaya başladılar diye anlattı Abdülbari. Silahlarımızı getirmemiz için hakarette bulunmaya başladılar. Erkekleri kadınların önünde soyup çırılçıplak teşhir ettikleri aşama bu aşamaydı. Mehmet Akbaba'yı anadan doğma soydular. Bize de eğer silahlarınızı getirmezseniz sizleri kadınlarınızın önünde soyundurup edep yerlerinize ip bağlayarak kadınların önünde dolaştıracağız diyorlardı. Bundan sonra da Beyköy'ünü jandarma karakolu yapıp namusunuzu payi mal edeceğim. Ve İstanbul sinemalarında Paris'te son tango oynanıyordu demişti Rodoplu acı acı. Allah aşkına ipi karısının eline verilen bir pipiyi kim işkence olarak görebilirdi? Porno sevgilim, bu olsa olsa porno olur. Pornodan nefret ederdi. İnsanoğlunun duyarlılığını törpüler, en korkunç şiddet sahnelerine örneğin tecavüze, cinsel haz yakıştırıp acıyı yok saymasa da küçümser. Adeta kabul edilir kılar. Bu nedenle ben derim ki, İstanbul'da pornoyu hoş görüp, Silvan'da birisinin pipisine ip bağlandığında rencide olamazsın ya da yeterince rencide olamazsın. Sen bakma, o Üsteğmen'le en iyi halleşecek olan Abdülbari'nin kendisidir. Allah aşkına adamı karısının önünde soymak kimin aklına gelir? Onlar aynı kuşun tüyleri. Sen Silvan'da iyi niyetli bir David Pavlovich'ten başka bir şey olamazdın. O dönemde bu cezanın aslını bilmediğim için Günay'a hak vermiştim. Gerçekten de adamı soyarak cezalandırmak kimin aklına gelirdi? Sonradan İsmail Beşikçi'den duydum. Meğer erkeği karısının ve çocuklarının önünde soymak ve teşhir etmek Kürt cezasıymış ve bir erkeğe verilebilecek en ağır cezaymış. Feodal düzenin ve aşiret örgütlerinin çok etkili olduğu devirlerde Kürt beyleri bu cezaya ve pek ender olarak başvururlarmış. Çünkü böyle bir ceza ile karşılaşan kişi kesin kes toplum dışı kalır, Bu hakarete dayanamayarak canına kıyarmış. Anlaşılan biz, kent soylu aydınlardan farklı olarak jandarma komandolar bu tarihi biliyorlarmış. Meselenin başına döneyim. 1970 yılının ilk aylarından itibaren Doğu Anadolu'nun ezeli kaderi, yani asayişi korumak adı altında jandarma baskısı yeni bir ivme kazanmıştı. Önce Hakkari ve Mardin'de başlayan harekat Diyarbakır'a, oradan Malazgirt ve Kığı'ya kadar yayıldı. Biz olayın vehametini Diyarbakır Yüksek Tahsil Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin DDKO'ya yolladığı, daha sonra da Emek Dergisi'nde yayınlanan mektuptan öğrendik. Mektubu oradaki arkadaşlar kaleme almışlar. Yüzlerce Silvanlı vatandaşa da imzalatmışlardı. 8-9-1970 tarihinde Şafak'la beraber Silvan İlçe Merkezi Jandarma 2. Bölge Komutanlığı'na bağlı 6 helikopter, 200 motorlu araç, donatılmış 2000 jandarma ve komando toplu keşif uçaklarının da desteğiyle kuşatılmıştır. Kuşatma harekatı ile beraber ilçe merkezine giren birlikler tarafından hiçbir arama yetkisi olmadan aynı gün saat 7'ye kadar 17 saat süreyle yüzlerce ev didik didik edilmek suretiyle aramaya tabi tutulmuş ve yataklarından kaldırılmış erkekler özel kamplara alınarak korkunç işkencelere maruz bırakılmışlardır. Kadınlar ve kızlar evlerinden alınarak jandarma ve polis karakoluna getirilmişler ve işkence ile birlikte ağır hakaretlere maruz bırakılmışlardır. Adalet Partisi iktidarı, Bakanlar Kurulu'nun verdiği tam yetkiyle hareket ettiklerini söyleyen komandolar, ne anayasayı ne de meri kanunları tanımakta, adeta işgal edilmiş düşman topraklarında işgalci kuvvetler gibi davranmaktadırlar. Mektubu DDKO İstanbul Şubesi'nin bildirisi izledi. Doğu'da aylardan beri hükümet kararnamesiyle özel şekilde yetiştirilmiş helikopter ve keşif uçaklarıyla donatılmış, 2000'in üstünde motorize komando ve jandarma birlikleri tam bir terör havası yaratmaktadırlar. Bu yasa dışı baskıların son halkası olan 8-9-1970 tarihindeki Silvan kuşatmasında, anayasayı, kanunları tanımayan komandolar adeta işgal edilmiş düşman topraklarında işgalci kuvvetler gibi davranmışlardır. Bu olaylar halkı silahlı güçlere başkaldırmak için birer tahrik niteliğindedir. Bu kasti hareketler mazlum halkın sabrının taşması halinde kamuoyunda isyan gibi gösterilecektir. Doğu Anadolu halkı isyan etti dedirtmek için mevcut bütün gayretler ısrarla denenmektedir. İktisadi bunalım içinde kıvranan siyasi iktidar uyanmakta olan halkın dikkatini başka yöne çekecek, devrimci güçler bölgecilik göstermeciliği ile parçalanacaktır. Oysa halkımız demokrasi mücadelesi içindedir. Bu mücadele demokratik haklar alınmadan duramaz ve de doğuda demokrasi gerçekleşmeden Türkiye'de demokrasi her zaman yıkılmaya mahkum bir oyun olarak kalacaktır. Açıkça halklar arası bir çatışma yaratmak gayesi güden bu faşist eylemlere tüm vatansever ilericileri direnmeye çağırıyoruz vesaire vesaire. DDKO bununla da yetinmeyerek 12 Nisan'da Cumhurbaşkanı'na olayları anlatan, suçluların cezalandırılmasını talep eden bir telgraf çekti. Tip olarak biz önce meclis soruşturması için önerge verdik. Daha sonra da Cumhurbaşkanı'na bir muhtıra yolladık. Cumhurbaşkanı'nın tepkisi cevabi bir telgrafla 20 Nisan, bizlerden olayların araştırılabilmesi için kaynakların tespiti ve bilgilerin acele olarak Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine iletilmesini istemek oldu. Az önce naklettiğim sahne, Şiran Ören'in dahil olduğu DDKO heyetiyle benim dahil olduğum tip grubunun Cumhurbaşkanı'na kaynak tespit etmek için yaptığımız araştırma seyahatinde meydana geldi. Şimdi tabii Cumhurbaşkanı'nın bizi bu seyahate yollayarak kelimenin tam anlamıyla dolduruşa getirdiğini görüyorum. Parasız pulsuz onca genç insanın Cumhurbaşkanı'na kaynak bulmak için yollara dökülmesi bunca hazin olmasa eblehlik derecesinde bir iyi niyet ürünüydü. Nitekim harekata kumanda eden subayın itiraf etmesine kadınları askerler aramamaktadır, kadınlar aranmasında dedektör kullanılmaktadır. Ağaların dışında köylülerin herkesin gözü önünde dövüldükleri doğru değildir. Soyundurma ve toplu olarak halkı yerlerde süründürme iddiaları da asılsızdır. ancak yat kalk talimleri yaptırılmıştır. Ayrıca bazı yerlerde kanun kaçakları, silahlar teslim edilmeyince şüpheli kişilerin etkili bir yolu olan karısının ve kendisinin soyundurulma tehdidiyle korkutulduğu doğrudur. Rağmen Haziran'ın ilk haftasının resmi klişe demecini vermekten çekinmedi. Devletin bütünlüğüne kastedecek davranışlar ve oluşlar mevcuttur. Özellikle doğuda. Komünist Kürtçüler bir ayrı devlet anlayışın kitleleri kışkırtma yollarını aramakta, bazı örgütlerle de bunu canlı ve hedefine varacak bir hareket haline sokmayı istemektedirler. Aşırı solcuların Türk halkları sloganı ile Kürtçülükten Çerkez ayrımına kadar pek çok bölünmeyi sürdürmeyi arzuladıkları görülmektedir. Cumhurbaşkanının tanımladığı solculardan birisi de bendim ve sanırım artık bu noktada kendimi anlatmaya başlamalıyım. Kara gemi Okyanos ırmağının akıntısından kurtulup Tanrısal Deniz'de Ayaye adasına varınca onu kumsala çektik ve uykuya dalarak Tanrısal Şafağı bekledik. Kolları bağlı Odeus, Melih Cevdet Anday, 1962. Marif Vekaleti Müsteşar Vekili Faik Sabri Bey, Ankara Kurtuluş Ortaokulu Müdürü İhsan Bey'e verdiği sözü tuttu, Homeros'u yolladı. İhsan Bey kitabı oğluna verirken kaşlarını çattı. Kutsal bir emaneti tevdi edermişçesine boğazını temizledi. Bu hazine dedi. Bize eski Grek ve Roma'nın hediyesidir. Her aydın kişinin mitoloji bilmesi zorunludur. Hemen okumaya başla, akşam gelince konuşuruz. Arkasında paltosunu tutmaya hazırlanan karısına döndü. Bugün buna sokak yok, Homeros okunacak dedi. Sözünün anlaşılıp anlaşılmadığını denetledi, evden çıktı. Babanı duydun dedi Behiye Hanım çocuğa. Hadi bakalım. Odi, Odis, Odis, bir S daha. Sonra S, E ve U, S. O, D, Y, S, E, U, S. Olmadı. O, D, Y, S, S, E, U, E, S. Odysseus. Mitologya. Hecelemeye çalıştı. Bir K, bir H, bir I. Eder, Kıhi, Kıhima. Bir daha I ve Ra. Kıhimayra. Hii, Dra, Hidira. Hidra, Hidra. Odesseya. Gerisini okumaya niyetlendi. Andromache. Athena'dan da, Aphrodite'den de üstündür. Hera çoğu kere aşağılık bir kadın olarak gösterilir. Babil'den beri süre gelen astroloji yerini astronomiye bırakmıştır. Akşamları yemek yedikleri, öğlenleri baba evde olmadığında mutfakta yerlerdi, masanın kenarına ilişti. Kıhimayra, neydi şimdi bu? Kıhimayra. Sözcüklerin çoğunu okuyamıyor, okuyabildiklerini hatırında tutamıyordu. Kim kime nerede ne yapmıştı? Astroloji, Babil, Athena. Birbirlerine girdiler, dudaklarını büzdü, saçlarını çekiştirdi. Ne o dedi annesi, hemen daldın bakıyorum. Okuyamıyorum ki ben bunu. Ben karışmam, akşam babanla hesaplaşırsın. Okuyamıyorum be, bağırdı çocuk. Okuyamıyorum işte, görmüyor musun? Gözü seni, seni gibisinden başını sallayan babaannesine ilişti. Tebareke gibi bu da. Ha bu ha tebareke, onu da okuyamıyorum. Bunu da. Sandalyesinden kalktı, yumruklarını sıktı, meydan okudu. Günaha girme, bari günaha girme Allah'ın belası. Otur oraya, otur diyorum sana. Oturmayacağım. Otur, otur yoksa fena yaparım. Çocuk dendi, hırsından tir tir titriyordu. Oturmayacağım, heceledi. Okumayacağım, bunu da okumayacağım. Tebareke'yi de okumayacağım. İstemiyorum bu kitabı. Kaldırdı, yere fırlattı. Mutfak tarafına seyirtti. Behiye Hanım arkasından koşturdu. Serseri mi olacaksın sen? Haykırdı. Öldürecek misin sen beni? Çocuğa yetişemeyince bu defa da kendi kendine bağırındı. Öldürecek bu çocuk beni. Babası bir yandan bu bir yandan öldürecekler beni. Aşağıdan sokak kapısının çarpıldığını duydu. Gene aldı gitti başını. Paltosunu bile giymemiştir. Nedir bu çektiğim benim? Sobanın yanındaki sedire oturdu, ağlamaya koyuldu. Olan bir gündü. Behiye Hanım bağırır, çocuk kaçar, Behiye Hanım talihinden yakınır, kayınvalidesi üzme be kızım kendini, olacağına varır der. Akşam İhsan Bey'e ne diyeceğim diye sorduğunda verecek cevap bulamazdı. Çocuk bütün gün görünmedi. Eve babasından dakikalar önce girdiğinde hava kararmıştı. Çabuk üstünü değiştir dedi babaannesi, banyoya tıktı. İhsan Bey daha kapıda sordu. Sofra hazır mı? Akşama Faik Beyler gelecekler. Çocuk banyodan duydu, yüreği ezildi. Ya Homeros lafı açılırsa, ya sınava çekerlerse? Kime neye miydi? Kime ne miydi? Neydi? Bir iki isim hatırlasa o da olurdu ama aklında hiçbir şey yoktu. Kitaba baktın mı? Sordu müdür bey sofrada. Sesinin tonundan o akşam asabını bozmak istemediğini anladı çocuk. Evet dedi cesaretle. Kadınların gamazlayamayacağından emindi. Nasıl? Güzel. Güzeldir dedi İhsan Bey. Senin anlayamayacağın kadar güzeldir. Müdür beye Selanik kökenli ve ana dili Fransızca olduğundan dönme derlerdi. Ama aslı yoktu. Fransızcasından İzmir'in İttihat Terakki ve giderek Jön Türk kuşaklar yetiştiren köklü ailelerinde adet olduğu üzere Fransa'dan getirtilen Matmazel mürebbiye sorumluydu. Uşakizadelerle akrabalığı, eski marif vekilinin kardeşi olması gibi konularda pek kötü davranır, evet ya da hayır demezdi. İhsan Bey'in bu tutumunu alçak gönüllülüğüne verenler olduğu gibi, ailesiyle arasının açık olmasından kaynaklandığını söyleyenler de vardı. Her ne idiyse müdür beyin en belirgin niteliği kendi demesiyle muasır medeniyete ulaşmayı engelleyen sofuluğa teslim olmamak için gösterdiği çabaydı. Namaz, cami, ulema, İslamiyet, halife, Abdülhamit ve ona bağlı olarak çocukluğunun karanlıklarını geri getiren zaptiye ve hafiye kavramlarını Osmanlı'da bütünleştirdiğinden şarkı çağrıştıran her şeyden iğrenirdi. Faik Sabri Bey, müdür beyin yaşamı boyunca edindiği bir iki dostundan biri oldu. Behiye Hanım'a müsteşar muavininin kendisini anlayan tek adam olduğunu söylerdi ki, bu sözcüğün altında takdir eden, beğenen, beğenecek kadar aklı olan sıfatları da gizliydi. 1940'ların Ankara'sı, müdür bey gibi Batı medeniyetinden nasibini almış bir münevver için bir çöldü elbette. Faik Bey bunu bütün kalbiyle takdir ediyordu. Kendisi için de aynı durum mevzu bahisti. Nelerle uğraşıyordu marif vekaletinde Behiye Hanım'ın affına sığınarak söylüyordu. Ne hamhalat köylüler vardı. İnanamazdınız efendim, Allah'tan İhsan Beyefendi gibi mütekamil bir dost bulmak bahtiyarlığına ermişti de. Teveccühünüz efendim, iki çift laf edip aydınlanıyorlardı. Esasen diye sürdürdü Faik Bey. İlk Yunan edebiyatının neşir tarihinin 1870 olduğunu düşünürsek, bugünkü fikri sefaletimizi de mazur görmekliğimiz gerekir. Bendeniz Mehmet Rauf Bey'in bu büyük eserini en büyük muhabbetle karşılayanlardanım. Şüphesiz beyefendi diye onayladı İhsan Bey. Bendeniz de mazi-i edebiyata vukuf peydah edemeyen bir sanatkarın istikbali edebiyata hükmedemeyeceğine inanırım. İsabet buyurdunuz mirim. Bugün edebiyatı bırakınız yaratmak, anlayabilmek için dahi Roma ve Yunan eserlerini bilmek gerekir. Eski Yunan yalnız bugünün Yunan edebiyatının değil ve fakat dünya edebiyatının da kaynağıdır. Birden aklına gelmişmiş gibi sordu. Yahya Kemal Beyefendi ile teşerrüf etmiş miydiniz? İhsan Bey o şerefe nail olmadığını ancak yazılarını izleyebildiğini, şiirlerine hayran olduğunu belirtti. Ne ruhtur Yahya Kemal Beyefendi dedi Faik Bey. Biliyor musunuz şapka inkılabını Gazi Hazretlerinden çok daha önce gerçekleştirmiştir. Kıs kıs güldü. Paris'e kaçarken daha henüz gemideyken şapka giymek basiretini göstermiştir. Ne hoş anlatırdı. İlk şapkasını vapurda tanıştığı bir Fransızdan ödünç almış. Keyifle başını salladı. O ruh, o çapkın, o korkusuz ruh değil mi bunca nefis mısrağı doğuran dedi. İhsan Bey içini çekti. Hiç şüphesiz nitekim Yunan'a böylesine vakıf başka bir şair yoktur. Parmaklarının ucundan bir kadın zarafetiyle tuttuğu yassı yeniceden bir nefes çekti.